Giriş. Cennet ve Cehennem. Watertown, 1985. Zaber Kasparyan'ın 75 ya da 76. yaş günüydü. Bundan kimse emin değildi. Çünkü doğum tarihi de ailesiyle birlikte yeryüzünden silinmişti. Zabel, dikkatlice merdivenlerden kilisenin toplantı odasına inerken Bayanlar Yardım Derneği toplantısına zamanında vardığını düşünüyordu. Birden bir oda dolu akraba ve arkadaş "Sürpriz!" diye bağırınca Zabel kalbinde bir sıkışma hissetti. Nitrogliserin hapını aldı. İlaç dilinin altında süzülürken Zabel gözlerini kapadı. Eli yavaşça serbest kaldı. Derince bir nefes verirken çevresinde uçuşan suratlara baktı. Yüzler belirginleştikçe isimler de zihninde göründü. Sonunda suratlar ve isimler üst üste oturdu. Fakat iş işten geçmişti. O an Zabel hayattan demir almaya başladı. Çapası çekilmiş bir gemideydi ve yelken onu yavaşça açığa sürüklüyordu. Zabel, Massachusetts, Watertown'da iki katlı bir apartmanın ikinci katında yaşamıştı. Üç çocuğu vardı. En büyük oğlu Musa, seneler önce Kaliforniya'nın uzak kesimine yerleşmek için evden ayrılmıştı. Küçük oğlu Jack, sadece bir kat uzaklaşarak karısı ve bir iki üniversite çağındaki kızıyla halen oturdukları aile evinin alt katına taşınmışlardı. Kızı Joy ise annesinin yanında kalıp hiç evlenmemişti. Doğum günü kutlamasından birkaç gün sonra Joy, arka sundurmadaki turşu kabını açarak annesinin salamura çoraplarını keşfetti. Sonra annesinin cüzdanını ekmek kutusunda ve bir kalıp yağı ecza dolabında buldu. Annesini sorguladığında yaşlı kadın gerekli kelimeleri itinayla seçmeye çalıştı. Fakat sadece cümlenin ortasına gelebildi. Joy korkmuştu. 48 yıldır her sabah annesiyle kahvaltı yapmıştı. Zabelsiz bir hayata kör bir adamın uzak gelgit rüzgarlarına dayanabileceği kadar dayanabilirdi. Fakat korkusu geçti. Hayat normale dönmüşe benziyordu. Birkaç hafta sonra bir öğleden sonra Zabel'in torunu Elizabeth büyükannesiyle birlikte kapı önünde oturuyordu. Yaşlı kadın kızın eteğinin kenarlarını düzeltiyordu. Elizabeth bağdaş kurmuş bir şekilde kafasını divana yaslayarak dinlendi ve ilk yeşil yapraklarını serpen asmaları izledi. "Joy, neden bunu bana yaptırıyorsun? Sana dikiş dikmeyi öğretmiştim," dedi Zabel, dikkatini yaptığı işten ayırmayarak. "Büyük anne, ben Elizabeth'im." Zabel kafasını salladı. "Üzgünüm tatlım, aklım başımda değil." Kızın elini tuttu. "Dondurma ister misin?" "Dondurma yemiyorum. Biraz yoğurt." Zabel torununun gömleğinden köprücük kemiklerinin görünmesine katlanamıyordu. "Yeter, aç değilim." Zabel kafasını salladı. "Hutch'in'de evlenecek kızlar için tombul bir horoz istenirmiş. Ama senin için herhalde ancak zayıf, kemikli bir tavuk verirlerdi." Elizabeth homurdanarak, "Büyük anne," dedi. "Şimdi dönerim," diyerek içeri girdi yaşlı kadın. Birkaç dakika sonra döndüğünde, "Avucunu aç," dedi. Zabel, memleketinden gelen eski bir yüksük koydu torununun avucuna. "Nine, bunu kabul edemem." Elizabeth üzerinde gümüş asma motifleri olan yüksüğü inceledi. "Almanı istiyorum," diye ısrar etti. "Dikiş dikemem." "Önemli değil," diyerek Zabel, yüksük bir tohummuşçasına ellerini kızın elleri üstüne kapadı. Zabel, bu dünyada işi bitmiş gibi aklını bir sonraki yaşamına verdi. Özellikle vahiylerdeki cennet tasvirleri üzerinde durarak saatlerce İncil'i okudu. Kent saf altından pırıl pırıldı. Surların yapımı sırasında duvarlar binbir çeşit değerli taşla bezenmişti. Tanrı ona pürüzsüz, acı çekmemiş bir beden verecekti. Cennette ne toz ne de yıpranmış doğu halıları olacaktı. Hiç aç ya da susuz olmayacaktı. Kabuslar onu rahatsız etmeyecekti. Uyuduğunda Zabel, misyoner dergilerindeki bir deri, bir kemik kalmış çocukları gördü. Siyah ve kahverengi silüetleri, korkunç sarı göz ve dişleri vardı. Sopa gibi kolları ona uzanıyordu. Herkese bir tutam pirinç veriyordu. Fakat daha fazlası için bağırıyorlardı. Sabahleyin Zabel, yayınlarını okuduğu misyoner dergilerine 5 ve 10 dolarlık çekler yazdı. Fakat gece ziyaretleri devam etti. Ve devamında eski korkular Zabel'in odasına dolanmaya başladı. Zabel'in en iyi arkadaşı Arsin Manukyan tuhaf şeyler olduğunu fark etmeye başlamıştı. İki kadın her sabah ve akşam telefonda konuşurlardı. Bir sabah kararlaştırılan saatte Arsin'in telefonu çalmadı. 10 dakika sonra Arsin sabırsızca arkadaşının telefonunu çevirdi. 10 defa çaldırdıktan sonra tam kapatmaya hazırlanıyordu ki Zabel cevap verdi. Alo? Arsin bağırarak, beni çıldırtmak mı istiyordun? Neden aramadın dedi. Arsin, sen misin? Kim olduğunu sandın? Billy Graham mı? Unuttum dedi Zabel basitçe. Sonunda tuvalete gitmesi bile hatırlatılan Digin Lucy'ye benzeyeceksin. Günler sonra Arsin telefon ederken takmasını söylemesem takma dişlerini bardakta unuturdu diye söyleniyordu. Kim o? Diye sordu Zabel.
Lawrence Welk.
Zabel sesini fısıltıya dönüştürerek geliyorlar dedi. Kim? Diye şüphelendi Arsin. Türkler dedi Zabel. Kapıyı kıracaklar. Watertown'da Fransız, Yunanlı, İtalyan ve İrlandalı var Zabel ama Türk yok. Öldürüleceğiz. Saçmalamayı bırak Zabel. Yoksa Joy'un seni Ararat bakım evine mi koymasını istersin? Hayır dedi Zabel. O zaman Türkler konusunu kapat. Geceleri sesler duyuyorum. Onlara sessiz olmalarını söyle. Bebeğini nehre atıp ardından kendi atlayan anneyi hatırlıyor musun? Vay babum. Böyle konuşarak keçileri kaçıracaksın. Geceleyin uzun gölgeler, Ermenice ve Türkçe konuşan sesler Zabel'in yatağını çevreledi. Uzun süredir unutulmuş şarkılardan parçalar duydu. Anne, baba, erkek kardeş, büyük anne ve büyük babalar, teyzeler ve amcaların yüzleri havuzdaki bir balığın dipten yüzeye çıkması gibi beliriyorlardı. Kalbi kafesini yumruklayarak uyandığında Zabel, cennetteki hayatını hayal ederek kendisini sakinleştirdi. Işıltılı yollarda çiçekler sıralanmıştı. Alüminyum pastel çizgilerle çevrilmiş evler ve ağaçlarda yenmekle bitmez meyve vardı. İsa, elbiseleri uçuşan gençler tarafından çevrelenmiş, gümüş yapraklı kayın ağacının gölgesinde oturuyordu. İsa, ona yanına gelmesini işaret etti. Zabel, babamın evinde birçok konak vardır. Ne renk arzu edersin? Mavi, diye cevapladı. Armut ağacı ve nane de olsun bahçesinde. Sincap olmasın ama. Ne yapabiliriz bakalım, dedi İsa. Jack annesini arabayla Arsin'e götürebilmek için aile marketini birkaç dakikalığına kapattı. Annesi artık uzun mesafeleri yürüyemiyordu. Bu kadar hızlı gitme, dedi Zabel. Jack hızlandı. Toros yavaşla, diye ısrar etti. Toros diye düşündü Jack, orta aynadan kendine bakarak. Babasına benziyordu. Sanki yaşlı adam yavaştan kontrolü ele alıyor gibiydi. Arsin'in evinin önünde durdu. Joy, seni sonra alır, tamam mı? Zabel çantasını kapayarak, tamam, dedi. Kahve ister misin diye sordu Arsin, Zabel içeriye girerken. Şeh, midemi ağrıtıyor. Gel otur. Zabel, şarkılısını aşarak Arsin'in çocuklarının ve torunlarının fotoğraflarıyla süslenmiş sehpanın yanındaki dantel örtüyülü koltuğa oturdu. Burası, şöminenin rafındaki sarmaşıklara kadar Zabel'in evine benziyordu. Musa Charles'ı televizyonda gördüm diye fikrini söyledi Arsin. Musa Charles, Kaliforniya evangelist rahibi, Zabel'in 8 senedir karşısında görmediği en büyük oğluydu. Zabel, oğlunun isim değiştirmiş olmasına hala alışamamıştı. Mesih'i beklerken de mi? Diye sordu Zabel. Oğlunun haftalık dini programının ismiydi. Hayır, 700 kulübünde konuktu. Annesi dışında herkesi ziyaret ediyor dedi Zabel. En azından onun ülkenin öbür ucunda yaşıyor olma gibi bir mazereti var. Henry bir aydır buraya gelmiyor ve sadece 10 dakika mesafede yaşıyor. Senin dahliyan var diye hatırlattı Zabel. Senin de torunun da arıyor. Peter nasıl? Diye sordu Arsin. Kolejde Ermenice öğreniyor. Yeni kelimeler öğreniyormuş. İyi mi? Felaket bir aksanı var fakat çabalıyor. Sessizlik oldu. Geceleri yine zor geçmeye başladı, dedi Zabel. Hazımsızlık mı diye sordu Arsin. Hayır, çöl. Zabel ile birlikte orada olan Arsin, kelimenin neyi ifade ettiğini biliyordu. Arsin, Zabel'i yüzünü inceleyerek şaka mı yapsa, hüzne mi bürünse diye tarttı. Gözyaşı Zabel'in yanaklarından süzülüyordu. Arsin derince nefes alarak arkadaşının elini tuttu. Cuma günü Joy işten eve geldi. Sabahlığını giyerek yatağa uzandı. Patronuyla evlenmenin nasıl olacağını hayal etti. Karısı birinin arabayla çarpıp kaçmasından sonra ölmüştü. Sonrasında patronun acısını dindirmeye çalışmış ve evlenme teklifini kabul etmiş. Aniden Joy annesine rastlamadığını fark etti. Anne diye çağırdı. Odaları ve sundurmaya baktı. Arka kapıya gidip avluya baktı. Sonra da alt katın kapısını çaldı. Joy'un yeğeni Elizabeth göründü. Joy, yerel manava giderken her zaman şapka ve eldiven takardı. Fakat bu sefer sabahlık ve terlikleydi. "Ne oldu?" diye sordu Elizabeth. "Büyük anneyi gördün mü?" diye sordu Joy gergince, parmaklarını kızın yanağına koyarak. "Bu sabahtan beri görmedim," dedi Elizabeth. "İçinde kötü bir his var. Sen Lincoln'u al, ben Walmart'a ineceğim." Bu sırada Zabel tavan arasındaki büyük gömme dolaptaki valizin üstüne çömelmişti. Öğleden sonranın çoğunu orada geçirmişti. Ampul yanmıştı ve hava küf kokuyordu. Fakat Zabel ilk tabak takımları, Musa'nın kitap yığınları, Jack'in küçük askeri sandığı ve kocasının tozlu dosyalar arasında kendini güvende hissediyordu. Bir süre sonra tavan arasının küçük tıkırtıları artmaya başladı. Bu yüzden eski ilahileri söylemeye başladı. Fakat onu tavan arasına sürükleyen neydi? Öğle ortasına Zabel, Arlene Francis'i bir tezgah silerken bulmak için televizyonu açtı. Arlene Kazancıyan olarak doğan Arlene Francis, Zabel'in beğendiği bir oyuncuydu. Burada Zabel'in en sevdiği marka limon ağacından cilalı bir mobilya satıyordu. Toz aldıkça Arlene ekranı kaplayıncaya kadar kameraya yaklaştı. Zabel artık kadının üst dudağındaki telleri, alnındaki çizgileri, hatta burnundaki gözenekleri görebiliyordu. Aktris doğruca Zabel'e baktı ve Ermenice "Seni almaya geliyorlar" diye fısıldadı. Zabel sandalyeden fırlayıp televizyonunu kapattı. Aceleyle yatak odasına gitti ve yatağının altından bir valiz çıkarıp içine birkaç parça giysi koydu. Değerli eşyaların yer aldığı şifonyerin ilk çekmecesini boşalttı. Bir yastık yüzünün içine kalayı dökülmüş bir kupa, ahşap bir el aynası, bir saç tarağı, mavi renkli bir broş ve Borchester damgalı solmuş bir zarf koydu. Zabel rafın arkasına baktı. Fakat sonra yüksüğü torununa verdiğini hatırladı. Mutfakta bavuluna bir miktar yiyecek koydu. Sonra yükünü tavan arasına sürükleyerek saklanacak bir yer buldu. "Evin içerisinde olmalı," dedi Elizabeth. O ve Joy arka kapıya geldiklerinde. "Bodrum katında olabilir mi?" "Ya da tavan arasında. Sen aşağıya in." Elizabeth merdivenleri ikişer ikişer çıkarken şarkı söyleyen zayıf bir sesin banyonun yanındaki dolaptan geldiğini fark etti. "Gökte bir meclis olacak, tatlı mı tatlı bir?" "Büyük anne?" Şarkı durmuştu ve cevap yoktu. Elizabeth kapıya doğru yaklaştıkça ince kilimin altındaki döşemeler gıcırdıyordu. Kapı kolunu tutarak çevirdi fakat bir şey kapının açılmasını engelliyordu. "Elizabeth!" diye bağırdı Joy aşağıdan. "Yukarıda, burada." Bu sefer daha güçlü çevirdi ve kapı açıldı. Zabel karanlık dolabının içerisinde bir valizin üzerinde oturuyordu. "Büyük anne." Joy merdivenlere uçarak çıktıktan sonra Elizabeth'i yana çekerek sinirlice. "Anne, ne yapıyorsun?" dedi. "Saklanıyorum," dedi Zabel sakince. "Neyden?" diye sordu kız. Zabel, Arsin'in Ararat bakım evi hakkındaki uyarısını hatırladı. Çantalarını aldı ve dolaptan çıktı. Valizi Joy'a verdi. "Şu mavi elbiseyi biliyor musun?" "Mavi ve yeşil çiçekli olanı mı?" diye sordu Joy. "O benim için de gömülmek istediğim elbise," dedi. Yastık kılıfını Elizabeth'e uzattı. "Bu senin için tattım." "Ne için?" diye sordu kız. Zabel cevap vermedi. Bir hafta geçmeden ambulans Auburn Mount Hastanesi'ne giderken Zabel sedyede uzanmıştı. Joy'un elini ellerinin arasına almasına izin veriyordu. Zabel'in gözleri acıdan puslanmıştı. Güç bela konuşabiliyordu. Joy annesinin söylediklerini duymak için yanına eğildi. "Suyla döndüğümde gitmişti." Joy sakince "Kendini yorma anne," dedi. "Toros ve Musa. Kaliforniya'dan ilk uçakla buraya geliyor. Tanrım. Beni bırakma diye mırıldandı Joy. Ertesi gün Joy, Mardosyon cenaze evine giderek mavi ipekle bezenmiş bir tabut sipariş etti. Eve vardığında sanki bir zaman kapsülüymüş gibi annesinin odasına açılan kapıyı kapattı. Mutfağa ütü masasını kurarak evdeki tüm önlük ve örtüleri ütüledi. Musa Charles, karısı ve iki oğluyla Watertown'a tan ağırmasından 2 saat önce vardı. Veda konuşmasını Musa yapacaktı. Bu sebeple kardeşlerinden yardım istemişti. Zabel'in 3 büyük çocuğu yemek masasında oturuyorlardı. Gelinler mutfak işleriyle meşguldü. Musa sabırsızca kalemini masaya vurdu. Anneme özgü ne vardı? Jack ve Joy suskundular. Jack zalim bir öğretmen tarafından sınandığını hayal ediyordu. Joy ise kendini köpek balıklarıyla dolu bir denizde sürüklenen plastik bir bottaymış gibi hissediyordu. Bir şey olmalı. Musa ciddiye alınmadığını hissetti. İsa'nın dediği gibi, bir bilgin peygamber kendi topraklarında saygı görmez. O, diye ekledi Jack. Sonra sustu. Joy, en lezzetli dolmaları o yapardı. Kilisede herkes böyle söylerdi. Musa gözlerini yuvarladı. 4 torun oturma odasında televizyon izliyordu. Elizabeth kahve masasının üzerindeki kaseden nane şekeri aldı. Asırlık bir tattı. Ona büyük annesinin yağ kabına düşen bir kedi hakkında Ermenice söylediği bir şarkıyı hatırlattı. Fakat Elizabeth sözleri aklına getiremedi. Cenazeden önce Elizabeth ve kız kardeşi kilisedeki dindaşların gönderdiği sepet, kase ve yemek tepsileri için Joy'a el verdi. Joy, annesinin takma dişlerini sütlerin arasında bulunca hüzünlüce güldü. Telefon çaldı. Elizabeth açtı. Alo? Zabel? Elizabeth sesi tanımıştı. Arsin teyze, ben Elizabeth. Zabel, sen misin? Arsin şaşırmıştı. Zabel öldü teyze, dün gece törendeydin. Elizabeth, sen misin? Evet. Sesin tıpatıp Zabel'inkine benziyor. Hayır, benzemiyor, diye haykırdı Elizabeth. Telefonu kapattı ve gözyaşlarına boğuldu. Bu Zabel'in hikayesinin sonu ve başlangıcıydı.